Fedailerin Kalesi, Alamut, Vladimir Bartol.
Ayrım 33.
Bu şartlar altında kimsenin düşmanın olmak ister ki? Maalesef birkaç tane daha var sevgili dostum. Fakat dünyanın ta öbür ucundaki hükümdarların bile bizden korkacakları artık yakındır. Sonra da dünyanın tüm krallarından ve hükümdarlarından denizin öbür tarafında otursalar bile bize vergi ödemelerini talep edeceğiz. Ebu Fazıl kararsızlıkla başını salladı. Sana inanıyorum çünkü inanmak zorundayım. Fakat hala anlayamadığım bir şey var. Nasıl oluyor da bu delikanlılar bir işaretin üzerine canlarını seve seve feda ediyorlar? Çünkü ölecekleri anda cennetin kapılarının kendilerine ardına kadar açık olacağını biliyorlar. Bu hikayeye inanmamı istemeyeceksin benden, öyle değil mi? Hasan alaycı bir tavırla gözünü kırptı. Doğruluğunu kendin kontrol etmek ister misin? Allah beni fazla meraklı olmaktan korusun. Çünkü sen her şeyi yapabilirsin. Düşün hele, beni cennetin gerçekten var olduğuna ikna etmeyi başarırsan, yaşıma, başıma ve ağrıyan kemiklerime aldırış etmeden, elimde bir hançer ile ilk gördüğüm kralın veya hükümdarın üzerine atarım kendimi. Herkes gülüştü ve bu şaka ile toplantı son buldu. Ertesi sabah Ebu Fazıl Alamut'tan ayrıldı. Devesi birbirinden değerli hediyelerle yüklenmişti. Aradan daha 7 gün geçmemişti ki bir haberci tarafından Hasan'a Berk Yaruk'un cevabı getirildi. Tüm şartlarını kabul ettiğini bildiriyordu. Olaylar sonradan şöyle gelişti. Tüküş Tekin, Rey şehrindeki Berk Yaruk'un sultanlığını ilan etti. Tacül Mülk onlardan erken davranmak istedi ve birliklerini Sava üzerine gönderdi. İki ordu Hamedan ve Karp arasındaki Baruk Cirde karşılaştı. Tacil Mülk yenilerek tutsak edildi. Berk Yoruk'un ilk işi de onun kafasını kestirmek oldu. Artık İsfahan yolunda bir engel kalmamıştı. Yeni yılın başlangıcında şehrin surlarına dayanmıştı bile. Müteveffa başvezirin ikinci oğlu Hasan birlikleriyle beraber Horasan'dan İsfahan'a gelmiş ve Berk Yoruk'un ordusuna katılmıştı. Yeni sultan onu kısa sürede veziri yaptı. Melikşah'ın dul karısının ordugahını her geçen gün daha fazla adam terk etmekteydi. Ama kadının Berk Yoruk ile anlaşarak barış yapmayı isteyecek kadar mantığı kalmamıştı. Şimdi de Türkan Hatun saflarına katılmaya cesaret eden amcası, Azerbaycan valisi İsmail bin Yakuti üzerine yürüme vakti gelmişti. Onu tutsak ederek boynunu vurdurdu. Fakat tam bu meseleyi yoluna koymuştu ki, bin Yakuti'nin üvey kardeşi Tutuş Şam'dan isyan bayrağı açtı. Halef valisi Aksungur'un yardımıyla kısa zamanda Antakya ve Musul'u ele geçirdi. Hatta kazandığı başarılardan zafer sarhoşluğuna düşerek ürkmüş olan halifeden kendisini sultan ilan etmesini bile istedi. Bir anda imparatorluğun tüm sınır boylarında isyanlar patlak vermişti. Bağlı beyler ve hükümdarlar birbirleri ardına bağımsızlıklarını ilan ediyorlardı. Hatta valiler bile merkezi yönetimin gücünü sarsacak davranışlarda bulunmaktan geri kalmıyorlardı. Kısacası bir süre sonra herkes komşusuna savaş ilan etmeye başladı ve zavallı halife de kendisini tehdit eden herkesi sultan ilan etmek zorunda kaldı. Hatta öyle bir an geldi ki Bağdat'ta bir ay içinde 3 veya 4 değişik sultan adına hutbe okutulduğu bile oldu. Hasan'ın harekete geçme vakti gelmişti artık. Kendisine bağlı olan tüm kalelerin komutanlarını ve dünyanın dört bir yanından öğretisine sempati duyan herkesi Alamut'a davet etti. Güzel bir kış akşamıydı. Alamut'a henüz kar yağmamıştı ama çevrede bulunan dağların zirveleri kalın beyaz bir tabakayla kaplanmışlardı. Dağlardan aşağı buz gibi bir rüzgar esiyor ve insanı bıçak gibi kesiyordu. Fakat güneş dağların üzerinde görünür görünmez hava yumuşamaya başlıyordu. Davullar gümbürdemeye başladıklarında ortalık henüz karanlıktı. Herkes bir anda ayaklanmıştı. Askerler, fedailer, subaylar ve sıradan müminler. Tören elbiselerini giyiyorlar, ağızdan ağza dolaşan bir fısıltı bugünün Alamut tarihinin en önemli günü olduğunu bildiriyordu. Tüm zamanların sonuna kadar yürürlükte kalacak muazzam önemli kararlar alınacaktı bugün. Birinci namazdan sonra liderler ve önemli misafirler toplantı salonunda bir araya geldiler. Salonun zemininin hemen hemen tümü yastıklarla kaplanmıştı. Hasan mahiyetinde büyük dahiler olduğu halde salona ayak bastı. Uzun kusursuz beyaz cübbesi ayak bileklerine dek inmekteydi. Harika güzellikte beyaz bir sarık kafasını süslüyordu. Salonda bulunan herkes ayağa kalkarak büyük bir saygı ile Hasan'ın önünde eğildi. Hasan ise tek tek misafirlere hoş geldiniz dedi ve dostça gülümsedi. Sıra Musufer'e geldiği zaman kızlarının durumu hakkında bilgi almak istedi. Kızlarım nasıllar? Hayatlarını kazanmak için yeterince çalışıyorlar mı? Musufer kızlar hakkında uzun bir övgü konuşması yaptı. İyi dedi Hasan, çalışmaya devam etsinler. Eğer uygun adaylar çıkarsa onları evlendirmekte bir sakınca görmüyorum. Musufer elinden gelenin en iyisini yapacağına söz verdi. Misafirlerin arasında reis Ebu Fazıl'ı görünce onu bir şaka ile selamlamaktan kendisini alamadı. Son zamanlarda seni sık sık görmekten mutluluk duyuyorum. Acaba benimle beraber Alamut'ta kalmayı düşünmez miydin? Seni bahçelerimin bakımı ile görevlendirirdim. Seninle ilgilenecek birkaç güzel huri var elimde. Teklifin için teşekkür ederim diye cevap verdi yaşlı reis. Fakat hakiki cennetin kapısını çalacağım günlerin pek de uzakta olmadıklarını hissediyorum. Aldığı cevap Hasan'ın çok hoşuna gitmişti. Bunun üzerine herkesten rahat edecekleri bir yere oturmalarını rica etti. İsmaililerin dostları ve liderleri, bugün sizleri buraya toplamamın nedeni artık mezhebimizin yapısı ve hedefleri hakkında açık ve kesin kararlara varmamızın vaktinin gelmiş olmasıdır. Bu kaleyi ele geçirmemizden sonra yaptığımız her işte başarılı olduk. Bu da sağlam temeller atmış olduğumuzun bir göstergesidir. Ne kadar güçlü olduğumuzu gerek savaşlardaki başarımızla gerek de başka yöntemlerle ispat ettik. Emirnamelerimizin arasındaki uyum ve kararlılığa rağmen hala bazı şeyleri bizim için pek açık değil. Özellikle de bundan sonra dış dünyaya karşı takınacağımız tavır hakkında kesin kararlar almış değiliz. Ben bunun çok normal olduğunu düşünüyorum. Çünkü bir girişimin nihai başarısı daima ilk yapılan bir plan ile onun gerçekleşmesine yardımcı olan beklenmedik veya beklenmedik etkenlerin bir sonucudur. Bu kaleyi Müteveffa Sultan'dan ele geçirdiğimiz zaman yaptıklarımızın tümünü bize tam yetki vermiş olan Kahire Halifesi adına yapıyorduk. Bunu yapmamız kesinlikle şarttı. Çünkü o zamanlar hemen hemen hiç kimse tarafından önemsenmiyorduk. Fakat şimdi durum kökten bir değişime uğramış durumda. En korkunç düşmanlarımız artık hayatta değiller. Kudretli Selçuklu İmparatorluğu çöküyor. Mısır çok uzaklarda. Buna karşın bizler kendimizi demir bir yumruk haline getiren atılımlar yaptık. Dünyanın başka hiçbir yerinde bulunamayacak müminler yetiştirdik ve eğittik. İçlerindeki coşku artık bir efsane. Kararlılıkları aşılamaz. Kahire'nin onlar için anlamı nedir? Hiç. Peki ya Alamut onlar için ne ifade ediyor? Her şey. Dostlarım, ben yaşlandım ve daha yapılacak çok şey var. Aranızdan ayrılmadan önce öğretimizin tüm ayrıntılarının inceliğini ve bu inceliklerin kağıda geçirilerek bizden sonra gelecek olanlara bırakılmak üzere hazırlandığını görmeyi çok isterdim. Düsturlarımızın büyük bir ihtimamla teşkilatımızın 8 basamağına uydurulması gerekmektedir. Bilmelisiniz ki bugün kendimi son kez olarak müminlerimize gösteriyorum. Yarından itibaren kuleme çekilecek ve bir daha dışarı çıkmayacağım. Bu arada tekliflerinizi dinlemekten mutluluk duyacağım. Ebu Ali'ye doğru bir bakış fırlattı ve büyük dâhi hemen söze başladı. Mehabetli önderim ve dostlarım, öncelikle sizlerden bir ricam olacak. Bana kalırsa da Kahire ile ipleri koparmanın vakti geldi. Tüm dünyaya kararlılığımızı göstermeli ve tam bağımsızlığımızı ilan etmeliyiz. Böylece hem gücümüzü herkes görecek hem de bugüne dek bağlılığımızı bahane ederek iyi Persler oldukları için bizden uzak duranların sempatisini kazanacağız. İsmaililerin önderi bu düşünceyi hararetle tebrik etti. Fakat Musufer Ebu Fazıl'a ürkek bir bakış fırlattı. Allah adına, peki Mısır'daki halifenin gerçekten de Ali ve Fatma'nın soyundan geldiğine inanan müminlerin ne diyeceğini düşündünüz mü hiç? Hepsi size sırt çevirebilir. Kendini üzme Musufer diye teselli etti onu buzruk Ümit. Bu müminlerin bir faydaları yok. Fakat bizim dayanağımız olanların ise tek bir paralosu var, Alamut. Mezhebimizin kuvveti taraftarlarımızın sayılarına değil diye belirtti Hasan. Aksine onların yeteneklerine dayanmaktadır. Topraklarımız ne kadar geniş olursa olsun, kalelerimiz yeterince sağlam değillerse bir işe yaramazlar. Bulunduğumuz her yerin kesin efendisi biz olmalıyız. Kuvvetli olduğumuz her yerde bu böyle olmalıdır. Kahire'den ayrılmak bizim doğumumuz anlamına gelmiyor. Bir çocuk yetişkin olmak istiyorsa annesiyle olan bağlarını koparmamalıdır. Musufer bu açıklamaları kabul etti. Ebu Ali ise yeni bir öneri yapıyordu. Hasan merkezi Alamut olan yeni bir devletin başı ve büyük önderi olmalıydı. Teklif oy birliğiyle kabul edildi. Resmi bir şart düzenleyerek tam bağımsız bir İsmaili devletinin kurulduğunu ve başkanın Hasan İbni Sabbah olduğunu ilan ettiler. Orada bulunan herkes bu şartın altına imzasını koydu. Hasan ayağa kalkarak kendisine duydukları güven nedeniyle orada bulunanlara teşekkür etti. Sonra da Ebu Ali ve Buzruk Ümit'i kendisinin yardımcıları ve mirasçıları olarak tayin etti. İlkini devletin iç işlerini, ikincisini ise diplomatik ilişkilerin idaresine memur etmişti. Söyleyecek son birkaç sözü daha kalmıştı. Bu şekilde bizi dış dünyaya bağlayacak olan düzeni kurmuş olduk. Şimdi de kudretimizin gelişimi ve kuvvetlenmesi meselesini ele almalıyız. Çünkü canlı ve sağlam kalmak isteyen yapı hiç durmadan kendisini geliştirmek zorundadır. Zinde kalmak isteyen bir vücut gibi hareket ve inkişaf halinde olmalıdır. Elimde civarımızda bulunan en güçlü kalelerin bir listesi var. Birçoğu bize katılmak için bir işaretimizi bekliyorlar. Davamız için önemli birer merkez olacaklar. Lamsir Hisarı'nı hepiniz bilirsiniz. Çok iyi bir konumda olmasına rağmen bu aralar çok zayıf bir askeri birlik tarafından savunuluyor. Bizim askerlerimizin kutsal ateşlerine karşı koyabilmesi söz konusu bile olamaz. Buzruk Ümit gerekli yöntemleri kullanarak orasını çok kısa bir sürede ele geçirebilir. Bu meseleyi bizim için hayırlı bir şekilde sonuçlandıracağına eminim. Abdülmelik, sen genç ve cesursun. İsfahan yakınlarındaki Hahdis Kalesi'ni ele geçirmek için kabı kabına sığmayan delikanlılardan birkaç tanesi senin için yeterli olacaktır herhalde. Sultan orayı ölümünden önce sanki bizim için yaptırmıştı. Bu şekilde İran'da hüküm sürmekte olan kral ve yöneticileri daha yakından kontrol edebiliriz. Ve sana Ebu Ali en zor, dolayısıyla en çekici görevi layık gördüm. Sen benim mızrak başımsın. Suriye'yi tanıyorsun. Daha önce Masyaf Kalesi'ni, yani senin söylediğin gibi öteki Alamut'u gördüğünü biliyorum. O kalede zapt edilemez olarak kabul ediliyor. Fakat sen orasını zapt edeceksin. Yanına gerekli gördüğün kadar asker ve fedayı alabilirsin. Bu arada memlekette hüküm süren kargaşalık nedeniyle kalenin surlarının dibine kadar taciz edilmeden gelebilirsin. Geri kalan her şeyi sana bırakıyorum. Masyaf ele geçirilecektir. Orada Alamut örneğine göre bir fedai okulu kuracaksın. Uygun bulduğun tüm tedbirleri uygulamakta serbestsin. Sadece verdiğin kararları sık sık bana bildirmeyi ihmal etme. Ve sen Bin Ateş, seni büyük dahi ilan ediyorum. Huzistan'a geri dönecek ve Zurgunbadan Kalesi'ni yönetmeye devam edeceksin. Kuzeydeki Kortkuy şehri ile civardaki tüm kaleleri zapt edeceğinden eminim nasıl olsa. Eğer şu güzel bir mesele için bir fedaiye ihtiyacın olursa onu sana göndereceğim. Bu andan itibaren tüm kale komutanları mezun dahi rütbesini alacaklar. Fakat hepsi de karargahlarının en yakınında bulunan büyük dahiye bağlı olarak faaliyet gösterecekler. Hepiniz teşkilatımızın yapısını biliyorsunuz. Gerekli talimatları hazırlar hazırlamaz kalelerinize göndereceğim. Şimdi birliklerinize geri dönün. Ebu Ali, askerlere aldığımız tedbirleri anlat ve az sonra onlara konuşacağımı bildir. Bugün bizi son kez görecekler. Ebu Ali'nin karşısında duran askerler alınan kararları hayranlık ve sevinçle karşıladılar. Özellikle Alamut'un bağımsızlık kararı büyük bir coşkuyla kutlandı. Yeni fetihlerin ve savaşların ilanı onların savaşçı ruhlarını da etkilemişti. Alamut duvarlarının kendilerine çok dar geldiğini hissediyordu hepsi de. Nihayet en üstteki terasta büyük önder göründü. Etraf bir anda ölüm sessizliğine bürünmüştü. Konuşmasına başlarken sesi en arka saflarda bile yankılanıyordu. İsmaililer, müminler, önderlerinizin bugün yaptığı toplantıda alınan kararları büyük dahi size bildirdi. Gerçekten de artık çok güçlüyüz. Fakat davamızın başarısı sizlere, daha doğrusu sizlerin davamıza olan bağlılığınıza dayanmaktadır. Sizler doğrudan doğruya komutanlarınızın emirlerine itaat ediyorsunuz. Onlar da benim emirlerime itaat etmektedirler. Ben de beni göndermiş olan yüceler yücesine itaat ediyorum. Doğrudan veya dolaylı olarak hepimiz onun emirlerini yerine getiriyoruz. Artık günlük işlerinize geri dönün ve artık El Mehdi'yi beklemeyin. Çünkü El Mehdi zuhur etmiştir. Son sözlerinin sebep olduğu şaşkınlık daha yatışmadan ortadan kaybolmuştu bile. Toplantı salonuna giderek orada bulunanlara veda etti. Sonra da büyük dahilerle beraber dairesine çekildi. Az önce trajedimizin 5. ve sonuncu perdesini oynadık demişti büyük dahilere. O akşam üzgünce bir gülümseme ile. Artık üzerimizde Allah'tan ve muammalı cennetten başka bir şey yok. Her ikisi hakkında da hemen hemen her şeyi bilmiyoruz. ve asla da öğrenemeyeceğiz. Bundan dolayı içinde asla cevap alamayacağımız sorular bulunan defterlerimizi artık kapayalım. Bu andan itibaren dünyayı olduğu gibi kabul edeceğim. Onun orta kararlılığı bana tutmam gereken tek yolu gösteriyor. Bu sığınakta oturup en önemli bilmecenin çözümünü beklerken dindar çocuklarımız için de en renkli masalları uydurmalıyım. Dünyayı tanıyan yaşlı bir adamın kendisini efsane ve kıssa biçiminde takdim etmesine izin verilmiştir. Yapacağım başka ne kaldı ki? Sıradan müminler için dünyanın yaratılışı, cennet ve cehennem, peygamberler, Muhammed, Ali, El Mehdi hakkında bin bir türlü hikaye uydurmalıyım.
Ayrım sonu.